Ayrım 20.
Lojan Mile'yi düşündü. Yeniden bir üzüntü dalgası her yanını kapladı. Saçları darmadağınık, coşku dolu, her zaman hayatından memnundu Mile. Maris'i vardı, yeni yeni hayata bağlanıyordu. Ve öldürdüler onu. Paul gibi. Henry, Vincent'de 20 makinalı ele geçirebileceğimizi söylüyor. 6 tecrübeli adam gerekliymiş dedi Marie. Ne güne? 9'una. Olur, yarın seçerim. Kışlada mı? Hayır, askerlerin koğuşunda. Ben de geleceğim. Marie'nin bir çocuğu var ama çalışıyor. Bildirim ve silah taşıyor. Kurşuna dizilebilir. Ya da Ravensbrück'a gönderilebilir ki böylesi daha da kötü. Kurtulsa bile... Lojan, Şötelen'in amansız gözlerini hatırladı. Mutluluk. O basit mutluluk geri gelmeyecek. Luke, Janon bizden çok daha mutlu olacak değil mi? Hemen cevap verdi. Evet, daha mutlu olacak. Düşündü. Doğru mu bu? Güvendiği bütün kitaplar hep aynı şeyi söylüyordu. İnsanoğlu doğum sancıları çekiyor ama durmadan da ilerliyor. Yolu bazen dolambaçlı, bir helezonu andırdığı da oluyor. Güçsüzler bu sonsuz devranda ne bir anlam ne de bir hedef görebiliyorlar. Oysa insanoğlu ilerliyor. Bir Gestapo ajanı vahşilerden de beter. Kötülük de gelişiyor. Kötümser biri çıkıp eskiden namuslu kişiler vardı diyebilir. Ama onlar Tanrı'dan esinlendiklerini sanıyorlardı. Şimdi insanların bilinci var. Mutluluğun bedeli bilinç. Zaferi o kazanacak. İnsanların kişisel hayat diye tarif ettikleri şeyi bir Henry Lejan'ın yitirmesi ne değiştirir? Hayat çok daha geniş bir şey. Sık sık başkalarının mutluluğu sözü işitiliyor. İyi ama Mile'nin oğlunun mutluluğu benim için başkasının mutluluğu mu? Ya da diyelim ki Rusların mutluluğu. Demek ki doğru. Yalnız kötülüğü yenmek söz konusu. Bitkinim. 10 yıl sonra değilse bile 100 yıl sonra hayat güzel olacak. Janoy'u kollarını aldı. Mimi'nin minicik kızken bayıldığı şarkıyı söylemeye koyuldu. Duvar üstünde tavuk, gagalar sert bir kabuk. Lojan artık geleceği düşünmüyordu. Ne yalnızlık, ne kuşku, ne savaştan da uzun öbür kavgayı düşünüyor, bu yabancı odanın çıplaklığıyla yaşlanan kişinin korkusunu aldırmıyordu. Hayat minicik, gürültülü, ona doğru gelmişti. Şötelen'in gördüğüm adam gerçek bir bağnazdı dediği, askeri konvoya saldıranlar arasında yer alan, 3 gün sonra nöbetçiye el bombası savuracak olan Luke, tatlı tatlı Jano'ya gülümsüyor, Jano da ellerini çırpıyordu. Leo, güneşli bir Şubat gününü düşünüyordu. Sokakta mimoza satıyorlardı. Leontin için bir dal aldı. Havailikten bir türlü vazgeçemeyecekti. Yakında kurtulacaklarını karısına sık sık tekrarlayıp duruyordu. Bir gün önce Leontin ona yalvarmıştı. Gizlenmen gerekiyor. Bütün Yahudileri tutukluyorlar. Leo cevap verdi. Stalingrad'dan sonra buna cesaret edemezler. Elinde mimoza dalı, neşe içinde, kafası sokağın ilkbahar öncüsü gürültüleriyle dolu evine dönüyorlardı. Leontin köşede kocasını bekliyordu. Seni almaya geldiler. Neyse ki evde yoktun. Karısını Sojer'lere yolladı. Leontin'i evlerine almayı kabul ettiler. Bay Leo'yu da barındırmak isterlerdi ama çok tehlikeli işti. Çocukları da vardı üstelik. Bunun üzerine Leo Lancia'yı aradı. Felaketten sonra Morris'in başını derde sokmamak için bir kere bile gitmemişti Korbel'e. Ama şimdi çıkar yol kalmamıştı. Kendisine gerek duyduğunda eski dostuna elinden geleni yapacağını söylememiş miydi Lancia'ya? Leo'yu gören Lancia'nın nutku bir tutuldu, ağzını açıp konuşamadı. Ne büyük felaket. Evine bir Yahudinin girdiğini belki de görmüşlerdi. Lancia'nın halini fark etmeyen Leo, "Günaydın Morris," dedi. "Ne alemdesin? Evlenmişsin duyduğuma göre." Lancia kendini tutamadı, bağırdı. "Ne istiyorsun?" Leo ona baktı ve gülmeye koyuldu. "Ne mi istiyorum? Manevi gıda. Andre Gide'nin güncesi konusundaki fikrini... Perigord usulü tavuğun nasıl yapıldığını öğrenmek. Elveda Morris. Rahatsız ettiğim için kusura bakma. Son günlerde çok dalgınlaştım. Gideceğim yerleri bile şaşırır oldum. Lancia peşinden koştu. Kulağına fısıldadı. Paraya ihtiyacım varsa biraz verebilirim. Leo cevap vermeden çıktı. Lancia bu ziyareti karısından gizledi. Martha çok kolay heyecanlanıyordu, dertlenebilirdi. Karısı kimin geldiğini sorduğunda Lancia şu cevabı verdi. Numaraları şaşırıp yanlış kapı çalmışlar. Leo 3 hafta Sembat'ın atölyesinde yaşadı. İçerisi çok sıcaktı. Leo yarı çıplak sedirde yatıyordu. Sembat ona dışarı çıkmayı yasaklamıştı. Leo ıslıkla bir hava çalıyordu. Sembat hem bir natürmort yapıyor hem de düşünüyordu. Doğrusu insanlar çok kötü. Sanata inanıyordum ama onu da insanlar yapıyor. Üstelik insanlar için. Demek ki sanat da pislik. Nivel anlayanların hoşuna giden şiirler yazıyor. Oysa Almanlar hesabına emniyet müdürlüğünde çalışıyor ve şüpheli kişilerle ilgileniyor. Persefon'un yaratıldığı çağda yaşamadım. Korkarım o çağda da bir Gestapo vardı. Kimi yüceltiliyor, kimi de hayvanlara bağlanıp yerlerde sürükleniyordu. Hiç ilginç değil. Sonra biri kapıcıya Sembat'ın atölyesinde bir paraşütçünün gizlendiğini söyledi. Leo da kendine başka yer aramak zorunda kaldı. Yeraltı çalışmalarına katılanlarla ilişki kurmak yolları ararken gazeteci Buson'la tanıştı. Buson, onun İspanya yoluyla Londra'ya geçirilebileceğini söyledi. Ama çok para gerekiyordu. Leontin birkaç değerli parça alabilmişti yanına. Buson her geçen gün yeni bir binlik istiyordu. Kimlik kağıtları çok pahalıya mal oluyor. Satacak şey kalmayınca Buson Leo'yu kapı dışarı etti. Leo, Melun yakınında bir köylünün yanında 2 ay geçirdi. Çiftlikte çalıştı. Sonra köylü ona yeter dedi. İyi bir Fransız olduğumu kanıtladım. Ama dün bir jandarma gerçekten buğday saklayıp saklamadığımı sordu. Doktor Murillo, Leo'yu hastalarından Levasseur'un yanına yerleştirdi. Leo, 6. kattaki hizmetçi odasında yatıp kalkıyordu. Bu daracık oda onu kurtardı. Polis geldi, bir yeraltı kuruluşuyla ilişkisi bulunan Levasseur'u götürdü. Murillo'nun bundan hiç haberi yoktu. Kapıcı, hizmetçi odasının sözünü etmedi. Leo'nun kurtuluşunu neye borçlu bulunduğunu öğrenen Murillo, böyle talihli herif görmedim dedi. Leo yaşama sevincini yitirmemişti. Sembat'ı avutuyor, sanatın bir pislik olmadığını, bütün insanların hayvan sayılamayacağını söylüyordu. Yersiz yurtsuz, avcıların izini sürdüğü insanlar gibi gezindiği günlerin birinde Murillo'ya dedi ki, dostumuz Nivel'in Güzel Sanatlar Akademisi önünde asıldığını görmeden ölmek beni çok üzüyor. Somurtuk ve hasis çiftçiyi bile güldürmeyi, neşelendirmeyi başarmıştı. Leontin'le seyrek buluşabiliyor, beraber olduklarında tatlı tatlı, sinirlenmeden, en ufak bir acılıktan uzak, aşktan söz ediyor, Leontin onu dinlerken bir an korkunç gerçeği unutabiliyordu. Sık sık eski günleri gözünün önüne geliyordu. Hem anlamsız hem de eşsiz geliyordu o zamanki hayatı. Anlamsızlığına da şükrediyorum diyordu kendi kendine. Geçmişini yadsımıyordu ama bu karışık, saçma ve yine de güzel hayatı şerefiyle tamamlamak istiyor, hiç durmadan Almanlara karşı çarpışan adamları arıyordu. Ancak dostları arasında mukavemet hareketiyle ilişkisi bulunan tek kişi yoktu. Gereken kişilerle dostluk kuramamışım diye düşündü acı acı. Kiev yolculuğu aklına geldikçe de kardeşine gıpta ediyordu. Osip Bidart'ta bir villa edinmek ya da Korbel'de ziyafetler vermek için yaşamadı. Şimdi herhalde savaşıyor. Aslında Ruslar haklı gibi. Adalet denen bir şey var. Benim hayatım da çok rahat geçti. Çoğu kez fark etmediği büyük bir yaz çamur gibi yüreğinin dibine çöküyordu. Sonbahar geldi. Minicik bir kadın onu karanlık, boğucu bir yerde gizliyordu. Dayanamadı, ihtiyatsızlık ettiğini bile bile bir akşam sokağa çıktı. Kentte arama yapılıyordu. Serin havayı zevkle içine çekti. Alacakaranlık çökmüş, yeryüzü mora çalan kurşuni bir renge bürünmüştü. Leontini çektiği üzüntüyü düşündü. Oğlu Robert'ı hiç görmemişti. Biri elini omuzuna koydu, düşüncelere dalıp giden Leo bunu bir dost eli sandı. ''Yahudi misiniz?'' diye sordu polis memuru. Leo sinirlendi, haykırdı. ''Ben Fransızım bayım. Oysa siz bir Alman köpeğisiniz. Leo esaslı bir dayak yedi, sonra da Drancy'ye gönderildi. Drancy'de bile Leo'nun keyfi kaçmadı. Çevresinde herkes ağlıyordu. Pek çok kadın ve çocuk vardı aralarında. Leo onları avutmaya çalıştı. Polonya'da çok rahat edeceğiz. Müttefikler Fransa'ya ayak basmadan Ruslar oraya girecek. Polonya'ya çıkar çıkmaz kaçmayı kafasına koymuştu. Rusça biliyordu. Polonyalılara da derdini anlatabilirdi nasılsa. Fransa'da şerefimle savaştım diyecekti Ruslara. Savaş kötü yönetildiyse, pek çok kişi kötü savaştıysa suç benim değil. Leo'yu Kızıl Ordu'ya alacaklardı. Kim bilir, belki o sipi ve anısını görebilirdi. Polonya'ya gönderilmeyi bekleyenlerin sayısı 2000'di. Kimi yakınıyordu. Çalışma kamplarında işin çok ağır olduğu, kimsenin uzun süre dayanamayacağı anlatılıyordu. Biri Lublin ya da Auschwitz'e gönderilip orada öldürüleceklerini söyledi. Ama bu görüşe en kötümserlerin bile aklı yatmadı. Yakıt harcayıp bunca insanı vagonlara doldurmak neye yarardı öyleyse? Birçoğu Leo gibi keyifliydi. Bizi öldürmek isteseler başka türlü davranırlardı. Sözü sık sık duyuluyordu. Drancy de açlık çekmiyor, doktorlar hepsine özenle bakıyor, saat 5'te çocuklara kahvaltı bile veriliyordu. Tereyağlı ve reçelli ekmek. Tiyatro gösterileri düzenlendi. Uzun sakallı, Kravoçi'de doğup büyümüş yaşlı bir Yahudi, bize neden bu kadar iyi baktıklarını anladınız mı diye sordu. Çünkü hepimizi zevkle öldürmek istiyorlar. Onları bilirim. Çılgın birer cellattırlar. Leo gülümsüyordu. Yok canım. Sadece kuyrukları kısıldı. Çocuklara neden reçel veriyorlar biliyor musunuz? Gayet basit. Çünkü Kızıl Ordu Dinyeper'i geçti. Kimin Polonya'ya daha önce varacağı belli değil. Belki biz, belki Ruslar. Alelacele hepsini trene tıktılar. Leo yanlışlıkla ailelere ayrılan bir vagona kondu. Vagonlardan çıkmak yasaktı. Kımıldanacak yer kalmamış, bir köşeye de pislik kovası konmuştu. Yaşlı bir adam yolda öldü. Yakın gelecekte kurtulacakları umuduyla avunuyorlardı. 3 yaşındaki kızıyla yola çıkan genç ve güzel bir kadın, "Bizi bir düğme fabrikasına gönderdiklerini duydum," dedi. "Kızımı elimden almasınlar da düğme yapmaya razıyım." Leo hep kaçmayı kuruyordu. Sınıra erişme fırsatını bulamasa bile ormandaki partizanlara katılabilirdi. İyi nişancıydı. Kendisini de aralarına alırlardı nasılsa. Polonya'da ormanlar uçsuz bucaksızdır. Kiev dönüşü Polonya'dan geçerken gördüklerini hatırladı. O sıra herkes savaşın patlayıp patlamayacağını merak ediyordu. Şimdi herkes savaşın ne zaman biteceği merakına düşmüştü. İnsanların neden bu kadar acı çekmeleri gerekiyordu sanki? Bilinmez. Şarkı söyleyebilir, gülümseyebilir, dikiş makinaları yapıp sinemaya gidebilirdi. Leo'nun babası savaşta ölmüştü. Saldırıya geçerken gülüyordu. Göğsünden vuruluvermişti. Belki Osip de öldürülmüştü. Bundan daha kötüsü düşünülebilir miydi? İnsanlar yaşıyor, evler yapıyor, çocuk dünyaya getiriyor, 25 yılda bir yaptıkları evleri yıkıyor ve çocukları öldürüyorlardı. Yanılmıyorsam bunu Yunanlılar düşünmüş. Sisif, koca bir kaya parçasını dağın tepesine çıkarır ve kaya hiç durmadan aşağı düşer. Sisif, yeniden onu yukarı çıkarır, kaya yine yuvarlanır. Hayat başka türlü kurulamaz mı? Osip kurulabileceği inancındaydı. Biliyorum, belki Ruslar haklı. İnsan daha çok sıkıntı çekmeli ama şerefini korumalı. Fransa benim ana yurdum. Küçükken geldim, alıştım, seviyorum bu ülkeyi. Cennetle Fransa'dan birini seç deseler, Fransa'yı seçerim. Ama Ruslar da Pöten gibi birinin olmadığına da eminim, olamaz. Pöten gibi birinin yetişmesi için o ülkede pek çok Morris'in yaşaması gerekir. Morris kötü bir adam mı? Hayır. Onu mahkum etmiyorum. Ne iyi ne kötü. Hiçbir şey değil. Yaşamıyor, hayatla oynuyor. Ben de oynadım belki. Belki de oynamadım. Ama Leontin'i gerçekten sevdim. Ama gerekli kişilerle bir türlü bağlantı kuramadım. Gideceğim yerde bulacağım onları. Geceydi. Tren bir istasyonda mola vermişti. Leo, vagondaki aralıklardan birine gözünü uydurdu, temiz havayı içine çekmeye çalıştı. Vagonun yakınında aralarında konuşan Alman askerleri duruyordu. Leo Almanca anlıyordu, kulak verdi. Belki gidecekleri yeri ağızlarından kaçırabilirlerdi. Ama Almanlar kişisel sorunlarını konuşuyorlardı. Dün Günter'i askerlik şubesine çağırmışlar. Fıtığı var ama bugün kimsenin fıtık mıtık düşünecek hali kalmadı. Marihan'a uğradın mı? Evet, kocasından iki mektupla bir paket almış. Kocası nerede? İtalya'da. Fena yer değil. Ben de İtalya'ya gönderilmeyi isterdim. Orada hiç olmazsa hava sıcak. Ama Rusya beterin beteri. Kiev'ten çekildiğimizi okudun mu? Leo askerleri dinlemekten vazgeçti. Kendinden geçmiş gülüyordu. Önüne geleni fısıldıyordu. Ruslar Kiev'i almış. Bitkin insanlar onu kayıtsızlıkla dinliyorlardı. Kiev'in ne önemi vardı? Herifler şimdi topunu sürgüne gönderiyorlardı. Düğme fabrikasında çalışmaya hazır olduğunu söyleyen genç kadına, Kiev'te doğdum dedi. Şaşırtıcı bir kenttir. Öbür kentler gibi yapılmamış. Sanki keşfedilmiş. Yürüdükçe insanın soluğu kesilir. Yalnız yokuşların dikliğinden değil, görüntüsünün güzelliğinden de. Demek istediğim aslında başka. En önemlisi Rusların bütün güçleriyle bu heriflere bindirmesi. Kızınız çok tatlı. Bakıyorum da iyi bir hayatı olacağını düşünüyorum. Ağlamayın. Artık kurtulacağımıza eminim. Bir oğlum var. Görmedim hiç. O sıra askerdeydim. Karım Paris'ten ayrılırken onu da kucağına almış. Bir bombardıman sırasında öldü yavrucak. Pek çok felaket geldi başıma. Doğru. Ama en kötüsünü atlattım. Küçücük mendiliyle gözlerini kurulayan genç kadın, en kötüsünün geçtiğini nereden biliyorsunuz diye sordu. Leo omuz silkti. Bilmenin ne gereği var? Anlaşılıyor. Rusların Kiev'i ele geçirdiklerini söylüyorum size. Bir iki ay sonra Polonya'ya girecekler. Bir gün, bir gece ve bir gün daha geçti. Akşam Auschwitz'e vardılar. Almanlar haykırıyorlardı. Aşağı inin. Askerler. Eli kırbaçlı bir subay, Amerikan filmlerindeki kürek mahkumlarını andıran çizgili giysili adamlar. Yağlı, bileklerine gömülen bir çamur. Hava buz gibi. Ufak tefek ihtiyar bir kadın pabuçlarını giyme fırsatını bulamamış. Çıplak ayakla dışarı sürükleniyor. Yalvarıyor. Subay efendi, izin verin de pabuçlarımı giyeyim. Dışarısı çok soğuk. Subay cevap veriyor kadına. Hanım, yakında ısınacaksın nasılsa. Genç kadın küçük kızının göğsünde sıkıyor, aceleyle üstüne başına çeki düzen veriyor. Çantasından bir ayna, bir kutu pudra, dudak boyası çıkarıyor. Herkes soluk alıyor. Sonunda geldik. İyi ama subayın elinde neden cop var? Ya kürek mahkumları gibi giydirilmiş adamlar? Dizilin. Kürek mahkumlarından biri Leo'nun yanına düştü. Polonya diliyle bana bir sigara verin dedi. Leo ona bir sigara uzattı ve sordu. Neredeyiz? Auschwitz. Yani Auschwitz'im. Bütün sigaralarınızı verin bana. Artık ihtiyacınız kalmadı. Nasılsa hepinizi hemen öldürecekler. Leo anlayamadı. Kürek mahkumu Polonya diliyle üstelik çok hızlı konuşuyordu. Subay hepsini teker teker inceliyor ve emir veriyordu. Sola ya da sağa. Sola gençlerle gücü kuvveti yerinde olanları diziyordu. Ötekiler hastalar, ihtiyarlar, çocuklar sağa sıralanmıştı. Leo düşündü. Herhalde ağır ve hafif iş görebilecekleri birbirlerinden ayırıyorlar. Sıra Leo'ya geldiğinde subay epey düşündü. Leo son zamanlarda çok yaşlanmıştı. Savaş öncesi gergin, sağlıklı bir yüzü vardı. Şimdi yanakları sarkmış, gözlerinin feri sönmüştü. Yaşın kaç diye sordu subay. 43. Subay güldü. Bana mı yuturacaksın? Sağ. Leo kendini yaşlılarla hastalar arasında buldu. Kendi kendine barakaları süpürürüm dedi. Yine bir yolunu bulur tüyerim nasılsa. Açık havada insan kendine geliyordu. Soğuktu ortalık ama bunun da bir zevki vardı. Özellikle sonbaharda yaşamak, harekete geçmek, mücadele etmek gelirdi insanın içinden. Rüzgar bulutları dağıtmıştı. Sapsarı, kabak gibi bir ay çıkmıştı ortaya. Böyle soğuk ve rüzgarlı bir gecede kaçacağım. İhtiyarlar ağlıyor, inliyor, yakarıyorlardı. Her şeye rağmen onların korkusu Leo'ya da geçti. Kendine gelebilmek için en sevdiği şarkıyı tutturdu. İlk bahar gelecek, çiçekler açacak. kahpe felek bize de gülecek. Bizi nereye götürüyorlar diye sordu bir Alman'a. Yıkanmaya. Sizin gibi pis domuzlar önce yıkanıp temizlenmeli. Ve asker bir kahkaha attı. Soyunmaları emredildi. Sonra çırılçıplak barakadan dışarı atıldılar. Artık herkes haykırıyordu. Hepsi başlarına bir felaket geleceğini sezmişti. Leo şarkı söylemiyordu. Korkuyla eziliyordu yüreği. Birden anladı. Hemen öldüreceklerdi topunu. Bir Almanın üzerine saldırdı ve yumruğunu kafasına indirdi. Bir başkası yetişti ve Leo'yu banyo dedikleri yere tıktı. Kapı ardından kapandı. Demir kapı. Bir motor homurdanıyordu. Fırtına bulutları gibi tepeden kara gaz dalgaları inmeye başladı. İnsanlar debeleniyor, iç parçalayıcı çığlıklar atıyorlardı. Leo ölmekte olduğunu hissetti. Gözlerinin önünden hayatından parçalar geçip gidiyordu. Leontine'le beraberdi. Karısı, sevgilim, işte cennetteyiz diyordu. Kurşuni, kalın bir duvarda türüz otu bitiyordu. Her şeyin üzerine anlatılmaz bir sessizlik çökmüştü. Yaz gününün sıcaklığı azalmaktaydı. Bir eşek arısının hafiften vızıldadığı duyuluyordu. Leontin başını Leo'nun omuzuna dayamıştı. Dağınık saçları rüzgarda uçuşuyordu. Leo, Rob'u çağır diyordu. Deli misin? Görmüyor musun oğlumuzu? 3 yaşında. Elindeki sarı topu atıyor. Ve top tepelerindeydi. Hayır, top değil. Ay bu. Annesi mırıldandı. Leo, ne kadar da büyümüşsün. Seni tanıyamadım. Gaz bulutları döne döne yayılıyordu. İnsanlar debeleniyor, yerlere yuvarlanıyorlardı. Gövdesine bir çengel sokulmuş da parçalanıyormuşçasına dayanılmaz bir acı duyuyordu Leo. Yüzüstü yere düştü, uzun süre yüzmek ister gibi kollarını oynattı, durdu. Alman camlı bir delikten baktı, kolunu çevirdi. Ölü ya da can çekişen adamlar alt kattaki fırına düştüler. Yazıcı Hastings'in suratı alçıdan bir maske yandırıyordu. Kaleminin ucunu ufak bir paçavraya sildi, yeryüzünün bütün defterlerinin eşi koca bir defter açtı, o güzel yazısıyla kaydetti. 11-11 günü Drancy'ye gelen 1018. Temizlenen 872. Geri kalan 46. Canı sıkkın düşündü. Geri kalan sütununda neden hep 2 haneli bir sayı vardı? Diziyi bozuyordu. Yukarıda hep 3 haneli bir sayı vardı. Yeniden gözden geçirdi. 21-10 günü Westerburg'dan gelen 1388. Temizlenen 1041. Geri kalan 347. 22-10 günü Viyana'dan gelen 772, temizlenen 447, geri kalan 325. 23-10 günü Theresienstadt'tan gelen 2862, temizlenen 3700, geri kalan 162. 29-10 günü Posen'den gelen 406, temizlenen 212, geri kalan 194. 30-10 günü Lemberg'den gelen 819, temizlenen 637, geri kalan 132.